Ayrım 17. Neden öldürüldüler? Orhan Tüleylioğlu. Sayfa 216. Dava süreci. Ankara'da sıkı yönetim kaldırılmasından sonra dava dosyaları Diyarbakır Askeri Savcılığına gönderildi. Dikkatli bir savcı Hakan'ın dosyasını inceleyince gerçeği gördü. Adını bilmediğimiz bu savcıya şükran borçluyuz. Sanıklardan Akif Koyu Yeşil ifadesinde katilin Fehmi Söylemez olduğunu söylemiş, polis bu ifadeyi göz ardı etmişti. Mahkemede askeri Yargıtay da bu ifadeyi atlamıştı. Dosya 1986 yılında Ankara'ya döndü. 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 1986 bölü 96 sayılı ile yeni dava başladı. Duruşmalar yaşamımızın odağı olmuştu. Yıllar geçtikçe her duruşma birbirine benzemeye başladı. Aşağı yukarı her ay bir duruşma oluyordu. Biz duruşmaya gidiyorduk, taleplerimizi söylüyorduk. Hakim de savcılığa müzakereyi yazıyor, kararı veriyor, hiçbir sonuç alınmıyor. Gelecek duruşmada da her şey yeniden baştan ele alınıyor, aynı şeyler tekrarlanıyor ama hiçbir sonuca varılamıyordu. Duruşmalar 2004'ün Haziran ayına kadar devam etti. Halkımıza, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki milli irade temsilcilerine yıllarca süren zaman aşımı affının yasalarımızdan katillere, hırsızlara, hortumculara, işkencecilere kaldırılması çağrılarımız bugüne kadar hiç kale alınmamıştır. 60 yıldır milli irade temsilcisi olan kişileri şiddetle kınıyoruz. Kendilerini veya yakınlarını korumak için mi? Bu ülkemiz yararına olan bir tedbirin, yani zaman aşımının kaldırılmasını engellediler. Bunu halkımızın takdirine sunuyorum. Şimdi geriye baktığınızda durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ülkemizde bir oyun oynandı ve bu oyun 1946 yılından bugüne kadar devam ediyor. Dış güçlerin sömürüsüne karşı tavır koyan üniversitede gençliği, aydınlar ve yazarlar, bilim adamlarımız, bürokratlarımız çeşitli saldırılara hedef oldular ve hedef olmaya da devam etmektedirler. Kemalist, tam bağımlılıktan yana olan Türk gençliğini komünistlikle suçladılar. Birlik ve beraberliklerin istikametinde hareket eden üniversitede gençliğini mahvettiler. Ülkemiz aleyhine bir ortam yarattılar. Bize düşman etmek istediler ve bunda başarılı oldular. Bölündük, bölündük. Yaşadığım süre içerisinde hep bunu gördüm, yaşadım. İçinde bulunduğumuz şartlar ülkemizin daha önce bulunduğu şartlara çok benziyor. Çünkü hakim bir güç var. İşbirlikçiler var, dış güçlerin çabası var. Ve borçlandırılmış tehdit altındaki Türkiye Cumhuriyeti muhtelif şekilde sıkıştırılıyor. Bunun karşısında hayır diyen yok. Ülkemizi karıştırmak için her yol deneniyor. Küreselleşme, globalleşme adı altında bizim gibi ülkeleri sömürgeleştiriyor ve bize stratejik ortak demek suretiyle ağzımıza sahte bal çalıyor. Stratejik ortak dediği ülkeleri kendi çıkarları için kullanıyor. Demokrasi ona sahip olunursa güzeldir. Başkalarının desteği, himayesi, fikirleriyle yarattıkları imkanlar la güdülürse emperyalist gücün yararına demokrasi olur. Tıpkı Irak, Afganistan ve Orta Doğu gibi. Hukuka, adalete inancımız konusunda ne söylemek istersiniz? Ülkemizin son 60 yıllık tarihinde de pek çok karanlık olay yaşandı. Pek çok insan katledildi ve pek çok ailenin, ananın, babanın, kardeşin derin acılarına tanık olundu. Bu acıları bir nebze olsun dindirecek olan adalet ne yazık ki tecelli etmedi. Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğrencisi Derneği Başkanı Hakan Yurdakuleri, 1 Nisan 1976 tarihinde, 17 Ocak 1979 tarihinde Öğrenci Derneği üyesi Bahri Gülpınar, Öğrenci Derneği Başkanı Adnan Hakan Şenyuva, 10 Haziran 1979 tarihinde Öğrenci Derneği üyesi Mehmet Adil Olcay, 15 Ekim 1979 tarihinde Siyasal Bilgiler Fakültesi Derneği Başkanı Şevki Kobal, 16 Haziran 1980 tarihinde de ve yurt çapında daha binlerce aydın genç, öğrenci, bilim adamı, gazeteci Faili Firar ve faili meçhul cinayetlerle şehit edildi. İsterdik ki bu türden olaylar yaşanmasın. Eğer bu tür olaylar oluyorsa, bunlar demokratik hukuk devletinin organları ve mekanizmaları içinde çözülsün. Sorumlular adalet önüne çıkarılıp yargılansın. Hak yerini bulsun. Tarih önünde açıkça söylemeliyiz ki bir dönem ola gelen olaylar, tam bağımsızlıktan yana, Kemalist, aydın, demokrat, iyi niyetli gençliğin, bilim adamlarının ve bürokratların kıyımıdır. Bu olayların artık sağ sol çatışmasıyla açıklanamayacağını hepimiz biliyoruz. Bu olayları ve bunların aydınlatılmasını ülkemizin bağımsızlığı ve demokratik hukuk devleti olma ve olmama sorunu olarak kavramak ve anlamak zorundayız. Tarihimiz boyunca yaşadık, gördük. Emperyalist ülkeler doymaz, böler, sömürür ve sömürgeleştirir. Ben de bu karanlık dönemde mağdur olmuş binlerce aileden, babadan biriyim. Katil zanlısı 27 yıldır aramızda elini kolunu sallayarak dolaşmaktadır. Ülkemizdeki hemen hemen her üniversitede aydın, düşünceli gençler, öğrenciler katledilmiştir. Bu olayların gerçek failleri, perde arkasındaki güçler ortaya çıkarılamamıştır. Bu kıyımların bir dökümü ve böylesi yinsel bir katliamın arkasındaki planlar araştırılmamıştır. Olayların üstü derin bir sessizlikle kapatılmıştır. Bu olayları ve bağlantıları araştırmadan, bu olayların üzerine gidilmeden toplumun beklentileri, bir hukuk devleti özlemini karşılamak mümkün değildir. Milliyetçi cephe lideri bana sağcılar adam öldürüyor dedirtemezsiniz derken, aynı liderin iç işlerinden sorumlu bakanı, üniversitelerin lider kadrolarını teker teker temizleyeceğiz demiş ve bu temizliği yurt çapında yapmışlardır. Sadece Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde öğrenci liderleri 1976-1980 yılı arasında 6 genç öldürülmüştür. Bu katliamların hesabı sorulmamış, bunu soracak güç yok. Bağımsız demokrasi yok, emperyalist ülkelerin sömürüsü çok. Siz de zaman aşımının kaldırılması için çok çaba gösterdiniz. Bu konuda söylemek istedikleriniz var mı? Bir katil adam öldürüyor, sonra kaçırtılıyor, desteniyor, destekleniyor, para veriliyor. 24 yıl kaçırıldıktan sonra mevcut yasamızdaki zaman aşımından dolayı dosyası tatbikattan kaldırılıyor. Affa uğruyor, elini kolunu sallayarak Türkiye'ye geliyor. Ben bu geçen 20 yıl içerisinde bütün hükümetlere ve meclis başkanlarına, bakanlara, muhalefet parti liderlerine, Meclis Adalet Komisyonu'na dilekçeler verdim. Bu zaman aşımının kaldırılmasını istedim. Katillerin, hırsızların, hortumcuların ölümlerine kadar, son nefeslerini verinceye kadar kanunun tatbikat altına kalmalarına ve bu cezadan kurtulmamalarının sağlanmasının çaresinin araştırılmasını istedim. Dilekçeler yağdırdım. Hiçbir yanıt alamadım. Pek çok hükümet geldi, geçti ama hiçbiri zaman aşımını ortadan kaldıramadı. Bilumum suçlara, firari katil zanlarına zaman aşımı ile hali hazır yasalar bir nevi af ve ödülü sağlayıp bundan sonraki yaşamlarını serbestçe devam edecek toplumun yeni tehditleriyle karşı karşıya getirecektir. Zaman aşımı süresi sonunda şehit edilen, öldürülen kişiler hayata döndürülebiliyor mu ki? Bugün yasaları haksız olarak katiller takibat ve cezadan kurtarılıyor. Bu adaletsiz durumu sağlayan yasalar düzeltilmeye muhtaçtır. Emperyalizmin yönettiği katliamlarda zaman aşımı affı emperyalizmin dayatmaları olduğu için 60 yıldır milli irade temsilcileri bu af yasasını kaldırmayı ağızlarına bile alamamaktadırlar. Bunu yaşayarak gördük. Katil zanlısı neden yakalanamadı? Hakan Şenyuva'nın katili Kahramanmaraş, İsa Divanlı Mahallesi nüfusuna kayıtlı 1956 doğumlu Ali Oğlu Fehmi Söylemez'dir. Katil zanlısı Fehmi Söylemez, emniyet güçlerince yakalanıp adalet huzuruna çıkarılamadı. Katil zanlısı ve yardımcıları Ankara Ticaret ve Turizm Yüksekokulu öğrencisi idiler. 10 Haziran 1979 tarihinden günümüze kadar her yıl anma ilanlarıyla katil zanlısının yakalanması için sorumlu makamlara ve halkımıza çağrıda bulundum. Fehmi Söylemez olaydan sonra ülkücü kuruluşlarca korunmuş, kaçırılmış, yurt dışına gönderilmiş ve yakalanması için emniyet güçlerince, kanaatimce ciddi bir çaba sarf edilememiştir. Son duyumlara göre Temmuz 2002'de Almanya'dan Türkiye'ye gelmiştir. İsim değiştirmiş olması muhtemeldir. Affı uğrayan katil zanlısı Fehmi Söylemez ayrıca asker kaçağıdır. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yasalarımızdaki zaman aşımı yolu ile katillerin, işkencecilerin, hırsızların, hortumcuların kanuni tatbikattan kurtularak affedilmesi hiçbir zaman kabul edilemez. Bu ayıptan ve adaletsizlikten yasalarımızı kurtarmalıyız. İnsanlarımızın hayatı ve hazinemizin sahibi ulusumuzdur. Hayatları söndürülenlere ve hazineyi soyanlara ölünceye kadar takip edilerek hesap sorulmaları, cezalarının çektirilmesi ve borçlarının tahsil ettirilmesi gerektiğine inanıyor ve bugünkü Yüce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin milli irade temsilcilerini bu zaman aşımını yasalarımızdan sökülüp atılmasını sağlamaları için bir kez daha göreve davet ediyorum. Ancak emperyalizmin boyundurluğundan bu yasa ile kurtulabileceğimize inanmıyorum. Ülkemizin emperyalizmin üstlerinden kurtarılmasının, temizlenmesini, milli birlik ve beraberliğimizin korunması için zaruri görüyorum. Hakanımızı 27 yıl yuvamızda dostları ve sevenleriyle birlikte gönlümüzde özlemle yaşatıyoruz. Emperyalist ülkelerin tuzağına düşmüş işbirlikçi partileri ve milliyetçi cephe yöneticilerini 68 kuşağı ve 78 kuşağı bağımsızlık mücadelesi veren Kemalist gençlerimizi, aydın ve öncü bilim adamlarımızı ve yazarlarımızı, komünistlerimizi suçlayarak ülkücü taşeron katillerce katledilmelerine seyirci kalanları, faili belli katilleri, faili meçhul katilleri ve hortumcuları, yakalamayan sorumluları, onları kaçıranları, koruyanları, besleyenleri ve acıklı halimize keyifle bakan sinsi emperyalist dış güçleri ebediyen lanetliyoruz. Haziran 2006. Ardından Hakan Şenyuva'nın anne babasıyla süren yaşamı. Mustafa Balbay. Savaşın ve barışın anlatımlarından biri şudur. Barışta oğullar babalarını toprağa verir, savaşta babalar oğullarını. 12 Eylül 1980 öncesi, günde 15-20 gencin kanıyla sulanan terör ortamında ne yazık ki pek çok baba, oğlunu toprağa verdi. O günlerin 40-50 yaş grubundaki babaları bugün yüzlerindeki çizgileriyle birlikte derinleşen evlat özlemini yaşıyorlar. Onlardan birini yakından tanıyorum. Emekli General Hakkı Şenyuva. Her yıl Haziran ayı başında Ankara büromuza gelir, elinde özenle yazılmış bir ilan metni vardır. 10 Haziran 1979'da öldürülen oğlu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencisi, derneği başkanı Hakan Şenyuva'yı her yıl dönümünde Cumhuriyet sayfalarında selamlamayı gelenek haline getirdi. İlan metninde bir de benim okumamı ister misiniz? Okur hüzünlenirim, belli etmemeye çalışırım. Üniversite yıllarım sonu ölmezle biten, sloganların atıldığı cenaze törenleri aklıma gelir. Hakkı Şenyuva sadece oğlunu içinde yaşatmakla kalmadı. Adı, soyadı, kimliği, ailesinin oturduğu yer belli olan katilin bulunması için de çaba harcadı. İlan metninin bu bölümünü standarttır. Sadece değişen yıl adı yazılır. Firari katil zanlısı 1956 Kahramanmaraş doğumlu Ali oğlu Fehmi Söylemez ailesiyle rahatça irtibatlaştığı halde bu 25 yıllık yargılama süresince yakalanamamış, yakalanması için gerekli gayret gösterilmemiş ve belki de yakalanmak istenmemiştir. Zanlılar aramızda adalete, yargı organlarına ve emniyet güçleriyle alay edercesine yaşamlarını sürdürmeye devam etmektedirler. Artık Ali oğlu Fehmi Söylemez bundan böyle daha rahat hareket edecek. Hakan'ın öldürülüşünün 24. yıl dönümü doluncaya dek gıyabi tutukluluğu devam etti. 7 Nisan 2004'te verilen son kararla zaman aşımı doldu. Hakkı Şenyuva'nın bu toplumsal olaylarda diyor zaman aşımı olmamalı. Araştırdım, Avrupa'da yok. Bir kişi suç işlemişse yaşamın hangi diliminde olursa olsun adaletin önüne çıkmalı. Aksi halde adalete güven zedelenmez mi? Şenyuva son yılların her hükümetine bu konudaki başvurusunu yaptı. Olumlu sonuç alamadı. 12 Eylül öncesindeki tüm olaylar 25. yılını doldurduğu için zaman aşımı zırhı içinde sonsuz dokunulmazlığa girmiş bulunuyor. Girişte babalar dedik. Anneler için de şu söz evrenseldir. Dünyanın neresinde bir insan ölürse bilin ki bir de anne ölmüş demektir. Hakan'ın annesi Tuna Şenyuva ölümü şiirlerin halkasına geçirmiş, yaşam çarkında eritiyor. Tuna Hanım Hakan şiirlerini Oğul Oğul Bal Oğul adlı kitapta topladı. Geçen yıllarda bir yıl dönümü ertesinde Bodrum çevresindeki evlerine gittiğimde tanışmıştım Tuna Hanım'a. Evi anlatmadan geçemeyeceğim. Girişte bir delikanlı ayakkabısı Hakan'ın son giydiği ayakkabıyı kendilerinin hemen yanına koymuşlar. Sanki Hakan onlardan az önce eve girdi de odasında elinde çay içip ıslık çalıyor. Salonda Hakan'ın 4 resmi asılı. Öteki odalarda ayrı. Az sonra düzenli temiz bir odaya soktular beni. Hakan'ınmış. Odası da aynen korunmuş. Anne baba Hakan bizim için yaşıyor. Hayatımızın bir parçası diyor. Bir acı kahve içimi söyleşirken konu yine Hakan'dı. Tuna Hanım, ölmediğini biliyorum. Şiirinde şöyle anlatıyor oğlunu. Ölmediğini biliyorum oğul. Yine her sabah kalkıyoruz, daha ötekiler uyanmamışken. Günaydın anneciğim diyorsun yine. Yahut çay var mı anneciğim veya gazeteler geldi mi diyorsun. Ben de evet diyorum yine. Mavi pijamanla salına salına geliyorsun. Çayımızı yudumlayıp okuyoruz. Bugün 10 Haziran. 22 yaşında bir üniversite öğrencisinin kör bir kurşunla kalbinden vuruluşunun yıl dönümü. Keşke gençleri birbire düşüren provokasyonlar olmasaydı. Keşke şen yuva şen kalaydı. Cumhuriyet 10 Haziran 2004. 17. ayrımın sonu sayfa 224.